İşte o kadar kısa ve geçici ki yani insan hiçbir şeyde dünyada kalamıyorsunuz yani elbet unutulup gidiyorsunuz. Çünkü dünyanın en büyük olan olaylarından bir tanesi bu. İnsanların hani bu şekilde unutulması ister istemez hani siz ne kadar unutmuyorum da deseniz dünya hayatı geçici olduğu için siz buradaki uğraşlarınıza dalıyorsunuz. Artık hani zaten giden insan gitmiş oluyor. Herkes aynı şekilde hayatına devam ediyor. Hani birkaç gün belki arkasından konuşuluyor ediliyor. Ama ondan sonra hani normal olarak tabii ki hani herkesin hayatına devam etmesi gerektiği gibi devam ediliyor. Ve bu şekilde uzayıp gidiyor. Mesela insanlar bazen konuştuğun zaman diyorlar ki işte ya Allah diyor işte ileri yaşlarda inşallah bana iman verir diyor mesela. Hep o şey vardır, telkin vardır aralarında. İşte bazı insanlar diyor işte şu an diyor Allah'a diyor dediklerini yapamıyorum ama diyor inşallah diyor 50'mden 60'ımdan sonra verir. Ama soruyorsun 50'ni 60'ını yaşayacağının garantisi var mı? Ya şimdi ölürsen ya 10 sene sonra ölürsen ya 40'ında ölürsen 50'ne geldiğinde ölürsen. Ya işte onu o açıdan bakmadım diyor mesela. O açıdan hiç düşünmedim diyor.
Evet.
Yani sadece dünya hayatına odaklı olduğu için ya şimdilik benim bir amacım var. İşte işimi kurayım, evimi alayım, arabamı alayım,
Kariyerimi.
kariyerimi en iyi yere getireyim. Ondan sonra Allah'a yönelirim diyor. Hani şey zannediyor yani Allah'a yöneldiğin zaman dünyayı tamamen elinin tersiyle ittin gibi zannediyorlar insanlar. Hani farklı bir boyut olarak düşünüyorlar. Oysa hani böyle bir şey yok. Yani
Tabii.
bazı insanların bu tarz düşünceleri hani geneli olarak söylemiyoruz bir kısım insanlar için. Hani böyle bir düşünce sistemi yok. Çünkü Allah'a yakınlaşmak demek dünya hayatını tamamen kapatmak değil. Allah zaten bunu istemiyor. İnsanlara diyor ki hani mücadele edin, zorluklarla karşı savaşın. Mesela nasıl biz sürekli anlatıyoruz Darwin'le ilgili, bunun teorilerinin geçersiz olduğu ile ilgili, söylediklerinin birer saçmalık olduğu ile ilgili. Hani biz çekilip oturup da hiçbir şey anlatmaya da bilirdik mesela ama Allah bunu istemiyor. Yani insanların mücadele içinde olmalarını istiyor. Yani zaten geçici bir hayatımız var. Biz sınav hayatındayız, imtihan hayatındayız. Bunu en iyi şekilde tamamlayıp bitirmeye, buradan terzi olmaya bakacağız. Yani Bediüzzaman Said Nursi'nin hocamızın da dediği gibi üstadın terzi diyor yani dünya hayatı için. Gerçeğe yani gerçek hayata, ahiret hayatına dönüşümüz o şekilde olacak işte.
Tabii. Bir ayet okuyayım onunla
İnşallah.
ilgili. Evren hocama ben söyleyeyim. Şeytan anlatsın. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını unutma diyor Allah ayette.
Maşallah.
Maşallah.
Elhamdülillah. İnsan gereği gibi düşünmesi gerekir dedik ahireti. İşte o telkinlerin tamamı da ahireti gereği gibi düşünmemesinden, iman zafiyetinden geliyor. İman eksikliğinden geliyor inşallah. Gençliğinin hemen geçeceğini biliyor ve ahireti de bilmediği için o gençliği çarçabuk yaşamak istiyor. Yani sanki dünyadan bir şeyler kaçırıyor gibi. Mesela illa bir şeyleri yapmak zorunda hissediyor. Allah'a iman etmek yerine, yaratana kulluk etmek yerine dünya hayatındaki o geçiciliği istiyor. Çünkü hemen yaşlanacağını insan biliyor aslında etrafındaki telkinlerden, gördüğü görüntülerden. Her şeyin geçici olduğunu çok iyi biliyor. Ama dediğimiz gibi inşallah iman zafiyetinden dolayı o geçiciliği kafasında farklı yorumluyor. Hemen tüketmeliyim. Bunu yaşamalıyım yoksa yaşlanıyorum. Onun için işte 60'ına geldikten sonra inşallah Allah nasip eder imanı diyor. Halbuki gençken bunu yapabilmek asıl olandır. Tabii ki inşallah yani yaşlanınca da yapılması değil buradaki konu. Ama insan asıl değil mi? Ve baktığında bir şeyleri tam anladığı yaşlar değil mi? Genç olduğu yaşlardır. Gençken Allah'a iman etmesi tabii ki daha güzeldir yani. Çünkü birçok şeyden ya nasıl söyleyeyim? Birçok şeyden çekilmek anlamında değil ama canını Allah'a veriyorsun. Bak Allah'a tevekkül ediyorsun. Teslim oluyorsun Allah'a. Asıl olan bu. Güzel olan bu. İnşallah. Bakın ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a size verilen herhangi bir şey dünya hayatının meta, kısa süreli faydalanmasıdır. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Bu da iman edip Rablerine tevekkül edenler içindir. Kısa süreli olduğunu Cenab-ı Allah söylüyor. Bir araba peşinde koşuyor insan. O araba 3 sene sonra eskimiş oluyor. Çünkü yeni modelini çıkartıyor. Değil mi? Cenab-ı Allah nasip ediyor. Yeni modelini yaratıyor Allah.
Daha alana kadar.
Tabii.
3 sene geçiyor zaten ama.
Tabii.
Hiç yeni modelinde alamaz.
Evet. Mesela bir ev alıyor insan. Farklı yüksek katlar çıkıyor. Oradan da almak istiyor. O eski geliyor gözüne. Değil mi? Ya bir sürü örnek olabiliyor. Kıyafette olabiliyor, yiyecekte olabiliyor. Ve Allah bakın kendi bedenimizde de geçerli bir şey bu. Kısa süreli faydalanması diyor. İşte dedik ya bugün görüyoruz diye yarın göreceğiz anlamına gelmez. Hı. Ülfet yapmak burada iyi bir şey olmuyor.
Meta.
Evet.
Olarak güldürüyor.
Elhamdülillah.
İşte her uykumuz mesela yeniden uyanışımız oluyor. Uyuduğun zaman insan bütün ruhun olmuyor. Hiçbir şey yani hissetmiyorsun. Rüya görüyorsun ama bedenen yoksun. O an dünyada ne oluyor ne bitiyor haberin yok. Bir anda her gün sabahtan yeniden doğuyormuş gibi kalkıyorsun. Çok büyük bir mucize bu da.
İnsanlar şey zannediyor işte diyor. Hep o az önce mesela slaytta da söyledik. İnsanlar diyor ki işte dünya hayatı geçici. 3 günlük dünya. Ondan sonra arkasından gelen kelime hani bir daha mı geleceğiz dünyaya? Yaşayacağımızı yaşayalım. Nasıl olsa geçici bir hayat var. Ama bu hayatın neden olduğunu farkına varmıyor bu sefer de. Hani neden bu hayatta olduğunu. Hani buraya zevki sefa için gelmediğini. Hani tabii ki onları da yapacaksınız ama hani buradaki tamamen amacın o olmadığını anlayamıyor mesela o tarz insanlar. O yüzden dolayı da hani diyor ki ben diyor nasıl olsa diyor gençken diyor şimdi diyor gencim diyor her şeyi yapayım, gezeyim, tozayım, eğleneyim diyor. Yaşlandım mı diyor zaten diyor Allah'a yakınlaşırım çünkü diyor benim büyüklerim de öyle yaptılar diyor. O şekilde gördüğü için mesela bir kısım insanlarda o şekilde görüyor diyor. O da diyor yaşlanınca yaptı diyor. Yaşlanınca namaz kıldı Allah'a yakınlaştı. İşte o da insanlara yanlış yöne sevk ediyor. Çünkü kimsenin o şekilde bir garantisi olmadığını hepimiz biliyoruz yani.
Bir de biraz o çıkar gibi oluyor yaşlanınca bazı insanların öyle yapması. Yani öleceğini bildiğin için son bir çıkar olarak görüyorsun yaklaşınca belki affolur şeklinde ama yanlış bir düşünce.
Dünya hayatını artık evet. Bir şey alamayacağını anlayınca.
Bitiyor zaten diyor hani
yani
daha.
Ölünce de evet, ahiret varsa da en azından şu 5-10 seneyi. Evet, yani dine orayı. Karşı yanlış bakış açısından kaynaklanıyor. Yani evet. Dini böyle haşa tenzih ederek söylüyorum. Yani böyle insanın işte zor durumda kaldığı zaman işte nasıl olur? İşte bir yakınını kaybeder, çok yakın birisini kaybeder, bunalıma girer. Ne yapar? Dine yönelip anca öyle rahatlayabilir.
Ya da başı dert de olur.
İşte bir kaza geçirir, işte bir uzvunu kaybedebilir mesela. Ondan sonra sakat kalabilir mesela. İşte yaşlanınca işte bütün elden ayaktan kesilip işte hiçbir şey yapamayacak hale geldiği zaman bu tarz durumlarda, kötü durumlarda haşa insanın böyle kendisini avutması için işte sonsuz ahiret var diye kendine telkin verip ondan sonra bu tarz şeylerden kendini arıtıp yani böyle bu tarz bir mantıkla böyle dinin böyle bir şey olduğunu zannediyorlar. Haşa dini tenzih ederek söylüyorum defalarca. Yani din bu değil. Din insanın normal aklı başında olduğu andan itibaren zaten dünyaya geliş amacımız din. Dini yaşamak zaten. Yani din olmazsa dünyanın bir amacı yok ki zaten kalmıyor. Evet. Yani düşünsenize Allah'ın varlığını bir insanın unuttuğunu farz edin. Hiçbir amacı kalmaz ki dünya hayatının. Yani her an başınıza bir şey gelebilir, her an bir şey olabilir.
Peki,
her an ölebilirsiniz.
Dünyada yani baktığın zaman da yani evet. En çok yaşayan insan şu anda hani 120 yıl diye biliniyor mesela. Hani en fazla onu baz alalım. Yani 130 yaşında, 140 yaşında, 150 yaşında dünyada şu an yaşayan var mı? Yok. Yok yani kimse kalmıyor. Bugün hani inanan da kalmıyor, inanmayan da kalmıyor. Bunun farkında varmak lazım. Yani hani o inanmayanlar mesela Allah'a inanmayanlar. Madem her şey tesadüf, sen niye tesadüfen ölüyorsun o zaman? Niye hayatını kaybediyorsun? Niye dünya hayatı madem tesadüflerde, niye bir sonu var o zaman?
Kendi mantığınca tesadüfen ölüyor.
Kendi mantığınca tesadüfen görüyor. Kendisi öyle gördüğü için. Hani bunu soruyorsun o zaman. Hani ne... Niye bu şekilde o zaman ölüyorsun? Niye hayatını kaybediyorsun? Madem hani tesadüfen oldun, o zaman tesadüfen de sonsuza kadar yaşa git yani. Ama evet. Yok yani herkes aynı şekilde toprağın evet. Altına giriyor mesela. Çünkü gerçek hayata gidiyor herkes. Yani inanan inanmayan herkes gerçek hayata gidiyor. Orada Allah herkesin günahlarını, sevaplarını tek götürdüğümüz zaten o. Dünya hayatından götürebildiğimiz tek şey yaptığımız günahlarımız ve sevaplarımız. Meleklerimizle gidiyoruz çünkü. Onun dışında hiçbir şeyde Akın hocam dediği gibi Serdar hocam sürekli söylüyor ne kapıdaki Porsche'yi götürebiliyoruz ne evdeki Armani'yi götürebiliyorsun ne de Boğaz'daki yalıyı götürebiliyorsun. Onlar kalanlara miras olarak kalıyor yani hiçbir şekilde yok. Onlar da bir sonrakinleri aynı şekilde bırakıyorlar. Hepsi yalan dünyada kalıyor.
Bir de şunu da düşünmek lazım. Şimdi hani işte Ender diyor ya mesela işte 130 yıl, 150 yıl. yaşayan var mı? E var, birkaç tane duyuyoruz yani. Az da olsa değil mi? Dünyanın yaşlı adamı diyor falan. Evet. Ama dünyanın yaşlı adamı oluyor. Yani dünya hayatının o gençliğinde zannettiği tadını çıkarabileceği bir durumda yine olmuyor. Yani ölümden önce eğer genç bir vakitte ona ecel vakti takdir edilmediyse ölüm vakti yaşlanıyor. Yaşlanıyorsun yani 150 yaşında ben Porsche bineceğini zannetmiyorum o dedeni. Veya ondan dünyevi bir zevk alabileceğini zannetmiyorum.
Şeker hastası oluyor, tabii, tansiyon hastası tabii. oluyor. Hapları içmekten bir şey yapamıyor.
Evet yani ister 150 yıl yaşa, hadi 3000 yaşa, bizden olsun 1 milyon yıl yaşa ki Üstad Hazretleri öyle diyor. 1 milyon yıl diyor. Ne olur? Bir kere yaşlanıyorsun zaten.
Yani bitti tamam.
Yani 1 milyon yıl yaşasan o senin zannettiğin gibi olmuyor. Yani dünyanın tadını çıkaracaksın. Dünyanın tadı çıkmaz burada. Öyle değil. Cenab-ı Allah'ın tecellilerini görürsen, kalbinde iman nuru olursa dünyanın tadını çıkarırsın. Lezzet alırsın dünyadan. Olmazsa çok böyle tatsız, lezzetsiz böyle metal gibi bir şey olur böyle ağzında tat. Hiç zevk almasın. Yaptığın her şeyden sıkılırsın. İnsanlardan sıkılırsın. Kendinden sıkılırsın. Çok vaka vardır öyle. Kendimden sıkıldım diyor mesela. Kafa gitmiş. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah'ı tesbih etmiyor. Ona tevekkül etmiyor. Ona hamd etmiyor. Ona şükretmiyor ondan. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şimdi tam konuyla alakalı o 1 milyon yıl yaşamak isteyen kişilerle ilgili güzel bir tefekkür var. Şöyle buyuruyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesine. Bak diyor ki sana 1 milyon yıl ömür vereceğiz. Yetmiyor. Konuştuk ya dünya hayatının tadını çıkaracaksın ya. Bir de dünya hayatının hani böyle hükümdarlığını vereceğim sana. Her istediğin olacak. Bunun verilmesini teklif etseler diyor. Fakat sonra Adem'e yani yokluk, ölüm. Yokluk diyor ölüm yani. Hiçlik. Ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Ki dünyanın klasik sonu budur. Var mı bundan kaçış? Yok. Yoksa baki fakat adi yani sıradan bir üstünlüğü olmayan ve meşakkatli yani zahmetli biliyorsun vücuduna değil mi insan bakması gerekir. Eksiklikleri vardır. Bir vücudu mu istersin? Dedim. Hayalimden sordum diyor üstad. Kendine soruyor bu soruyu. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. Yani burada insan aradığını bulamaz dünyada. Çünkü burada ölüyorsun. Ama önderinde dediği gibi baki olan gençliği ister herkes değil mi? Güçlü, kuvvetli olmak ister, yakışıklı olmak ister. Hatta çok güzel olmak ister değil mi? Mesela evet. Bayanlar çok güzel olmak ister. Böyle herkes ona baksın, işte güzelliğini takdir etsin ister. Erkekler öyle çok yakışıklı olmak ister. Sokakta yürürken herkes ona baksın, işte takdir etsin güzelliğini ister. O burada olmuyor. O senin istediğin. Ama ahirette oluyor. Nasıl oluyor? Sonsuz oluyor. Önder dediği gibi. Baki oluyor. İnsanın bir şeyi var. Acizdir zaten. Eksik ve nankördür diyor Cenab-ı Allah. Nankördür insan diyor. Şimdi sen doğup büyüyüp belli bir yaşa geliyorsun ya. Sonra akıl bali oluyor. Kafa çalışmaya başlıyor. Aynada kendini görüyor. Saçını falan düzeltmeye başlıyor. Bilmem. Süsleniyor, püsleniyor falan. Böyle bir hoşuna gidiyor kendine bakınca. Sonra bir süre sonra alışıyor diyor ki bu bende olan bir şeydir. Bu benim diyor yani. Bana ait bu diyor. Mesela gözüm benim diyor mesela. Saçım benim diyor. Tipi mesela boyu 1.90 oluyor. Hah diyor en ideal boydayım şu an ben diyor. Bu da benim diyor mesela. Ne bileyim saçlar dalgalı oluyor bu da. Göz renkli işte falan. Burun böyle okka gibi oluyor. Bakıyor. Tamam diyor bu da. İyi ki böyle olmuşum ya. Çok iyi olmuş diyor. Sonra bütün bunları sahipleniyor. Çıkıyor sokağa millete hava atıyor. Hiç düşünmüyor ki ya bunu bana kim verdi? Ya ben bunu üstad diyor. Sen gidip bunu pazardan satın almadın ki diyor. Yani insan pazardan ya satın alınca bazen ya. Oluyor. Mesela bu benim ceketim diyor. Niye pazardan aldım diyor. Ben parasını verdim aldım diyor. E bunu nereden aldın sen? Bunları. Sanki diyor gitmiş pazardan almış gibi sahipleniyor diyor bunu. Adam soracak. O aynaya baktığında ya tamam çok güzel de bu nereden geldi? Kim verdi bunu bana? Yani niye ben böyle oldum? Niye Ender öyle? Niye insanların hepsi farklı? Ayrı ayrı. Herkes gidip ayrı pazardan mı aldı diyor Bediüzzaman Hazretleri. Başka pazardan mı aldı diyor. Öyle değil. Pazardan almadık. Bütün bizim sahip olduğumuz bu özellikleri, güzellikleri, imanı, her türlü güzelliği Cenab-ı Allah bize takdir edip lütfetmiştir. Sen bunu bilirsen, bunun şuurunda olursan o zaman sokağa çıkıp havaya girmezsin. Çünkü Cenab-ı Allah söylüyor, böbürlenerek yürüme diyor. Değil mi? Yani böyle başın önünde, omuz geride böyle bir artist bir tavır olmaz. Mecazi anlamda kastediyorum tabii onu. Hep Cenab-ı Allah çok da güzel olsan, olmasan da yine Cenab-ı Allah'ın onu sana verdiğini bileceksin, bunu istiyor. Elinde sonunda ister 100 yıl, ister 1 milyon yıl yaşa, yaşlanıp öleceksin. Bak bu kesin. Şimdi yaşlanıp ölen bir varlığı nasıl oluyor da sahipleniyorsun sen? Peki sahipleniyorsun, netice alabiliyor musun? En fazla 10 sene. Bilemedin en kralı 20 sene. 20 sene sonra, makul bir yaştan sonra, 20 sene sonra mesela 30'lara 40'lara geldin mi bitti. Başlıyor kırışıklıklar. Surat, saçlar beyazlıyor, dökülüyor hatta değil mi? Omuzlar düşüyor. Çok acayip sporcuydum, kaslıydım falan diyorsun. Başlıyorsun gücün gitmeye. Eskiden kaldırdığını kaldıramıyorsun. Aa diyorsun belim ağrıdı, bir şey oldu falan değil mi? Ağrılar başlıyor. Bu sefer önderin dediği gibi şekerdi, tansiyondu, şuydu, mideydi falan. Hadi haplar başlıyor. Bak kendin sahiplenmiştin. E ne hale geldin? Demek ki sahiplenemiyorsun. Sahiplenmek öyle olmaz. Sahiplenmek her şeyi tam yapabiliyorsan, netice alabiliyorsan olur. O da ancak Üstad Bediüzzaman Hazretleri onu da söylüyor, onu da okuyalım. İnsanın diyor en kıymetli şeyi işte sahiplendiği, muhafaza etmek istediği, korumak istediği, üzerinde böyle titizlikle, hassasiyetle, üzerine titrediği şeyi canıdır. O canı sen kendini sahiplenirsen netice alamazsın. Ama o canı en iyi şekilde koruyacak olan varlığa teslim edersen o zaman hayırlı bir netice alırsın diyor. Onu da söyleyelim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyuruyor. Çok güzeldir bu örneği de. İnsanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı, o pazardan aldı diyor ya, onun ruhudur diyor. Ruhu pazardan almıyor. Cenab-ı Allah veriyor ruhu. Tipini de ruhunu da her şeyin Cenab-ı Allah veriyor. Onun, bak burası çok önemli, zayi olmaktan, insanın en çok korktuğu şey o değil mi? Ziyan olmasıdır yani. Ve fenadan, yani başına kötü bir şey gelmesinden korkmaz mı insan? Canının. Eğer Allah'a tabii iman ediyorsa korkmaz. Başına bir şey gelir, o Allah'tandır ama tedirginlik manasında söylüyorum. Genel yapı vardır öyle bazı insanlarda. Bak fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için, bütün bu kötülüklerden, zorluklardan korumak için canını, kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim diyor.
Maşallah.
Yani esas ferahlık, esas rahatlık canı, yani ruhu, yani kendini Cenab-ı Allah teslim ne olur. Sen kendini sahiplenme. Şeytandan Allah'a sınırım. Ayet-i Kerim'de şöyle buyuruyor. Sen diyor asla ölmeyen ve daima diri olan Allah'a tevekkül et ve onu hamd ile tesbih et buyuruyor Cenab-ı Allah. İşte esas kurtuluş ve mutluluk burada. Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Maşallah.
Ruhtan bahsettik. Biraz da ruhun varlığını bilimsel olarak da nasıl anlıyoruz ondan bahsedelim isterseniz. Şimdi ben nasıl gördüğümüzle ilgili biraz bilgi vereyim. Çok çünkü enteresan bir görme mekanizmamız var. Allah'ın izniyle. Şimdi normalde mesela güneşten foton parçacıkları yola çıkıyor uzaydan. Ve ışık hızıyla hareket ediyorlar. Dünyaya ulaşması için normalde güneşin bizim direkt ışınlarıyla görmemiz mümkün değil. Atmosferde belli bir ayrım gerçekleştiriyor o ışınlardan. Bakın birinci safha güneşten ışınlar çıkıyor. İkinci safha atmosferde görülebilir ışığa çevriliyor. Üçüncü safha o ışınlar gidiyor, fotonlar atomlara çarpıyor. Yeryüzündeki atomlara çarpıyor. Dördüncü safha o atomların ışığı gerektiği gibi yansıtması gerekiyor. İstenilen şekilde yansıtıyor. Beşinci safha o fotonlar göz tarafından algılanıyor. Görüntü olarak algılanıyor. Altıncı safha gözün içerisinde onlar elektrik sinyaline çevriliyor. Yedinci safha, bakın safhalar bitmiyor ve bunların hepsi birbiriyle kilitlenmiş durumda. Tek bir tanesini çıkarttığınız zaman görme işlemi gerçekleşmiyor. Elektrik sinyaliyle beynin ilgili bölgesine gidiyor ve en sonunda algıladık diyoruz biz. Şimdi onunla ilgili bir sunumumuz var. Kısaca ondan bahsedelim. Görüntü beynimizde oluşuyor. Gözümüzde oluşmuyor görüntü. Beynimizde ne renkler, ne sesler, ne de görüntüler vardır. Beyinde bulunabilecek tek şey elektrik sinyalleridir. Yani beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluşturduğu bir dünyada yaşarız. Bu bir görüş veya varsayım değil, dünyayı nasıl algıladığımızla ilgili bilimsel bir açıklamadır. Top oynayan bir çocuğu izleyen bir insan bu çocuğu aslında gözleriyle görmez. Gözler sadece ışığı gözün arka kısmına iletmekle sorumludur. Işık retinaya geldiğinde retina çocuğun ters ve iki boyutlu görüntüsü oluşur. Daha sonra bu görüntü elektrik akımına dönüşerek beynin arkasındaki görme merkezine ulaşır ve çocuğun düz, üç boyutlu ve kusursuz görüntüsü burada oluşur.
Çok acayip değil mi? Yani iki ters olarak düşüyor görüntü.
Evet. Sonra düzeltiliyor.
Tabii maşallah.
Ve iki gözden öyle bir mesafede görüyoruz ki biz beyin onu üç boyuta çevirebiliyor. Yani tek göz olsa iki boyut görüyoruz. Yani anlaşılmıyor boyutu. Yine mesela gözünü kaşıyan bir insan arabasının aşağı yukarı doğru kaydığını görecektir. Bu da gördüğü bu arabanın dışarıdaki sabit aslı ile değil, beyninde oluşan görüntüsüyle muhatap olduğunun başka bir delildir. Yine bakıyoruz. Binlerce elektronik mühendisinin üzerinde 100 yıla yakın çalışarak ürettikleri ve çok yüksek bir teknolojiye sahip olan televizyonda ortaya çıkan görüntüyle insan gözünde elde edilen görüntüyü kıyaslayalım. Şimdi televizyon oluşturan parçalar mesela katot ışın tüpü, kontrol düğmeleri, saptırma sarımı, hoparlör, kapasitör, transformatör, direnç, odaklama sarımı, elektron tabancası ve buna benzer pek çok yapı var. Gözü oluşturan malzeme ise protein, yağ ve su. Yani teknoloji olarak göz çok çok daha üstün tabii ki bir televizyona nazaran. Fakat baktığımız zaman televizyonda bir ton parça var. Yani olmayan parça yok neredeyse. Ama yine de gözün teknolojisine kesinlikle ulaşamıyor. Tabii burada düşünmemiz gereken şu. İşte bu protein yağların arasına diyoruz ki bir elektrik sinyali geliyor ve orada birisi görüyor. Yani mesela kamera var. Kamerada görüntü geliyor. Elektrik sinyaline çeviriyor. Elektrik sinyaliyle bir monitöre geliyor. Monitörün başında izleyen birisi gerekiyor. Yoksa bir anlamı yok. Gören birisi olması mümkün değil. Aynı şekilde gözde kamera gibi görev yapıyor. Sinirler iletim kablosu gibi görev yapıyor. Monitör adeta beynimizin görme merkezinde bir monitör var normalde. Fakat gören birisi gerekiyor. Yani gören birisi eksik açıklamalara göre. O gören kişi de ruh. Allah'ın kendi ruhundan üflediği ruh oluyor inşallah. Ve biz o şekilde hayatı algılayabiliyoruz. Mesela rüyamızda bir bakıyoruz. İşte geziyoruz, dolaşıyoruz, oynuyoruz. Ondan sonra pek çok insanla karşılaşıyoruz. Görmediğimiz mekanlara gidiyoruz. Orada herhangi bir şey olmuyor. Maddesel bir karşılığı olmamasına rağmen izleyen bir varlık var. O da ruh aynı zamanda. Allah bize bunu her gün gösteriyor. Ahiret yaratmasını nasıl yapacağını gösteriyor inşallah. Her gün şahit oluyoruz. Ve de hani bununla ilgili başka bir bilgi daha vereyim. İnşallah değişik bir durum var. Mesela biz rüyada uyuyoruz. Uyurken mesela dışarıdan bir etki olursa bize rüyamızda onunla ilgili bir karşılık görüyoruz. Çok enteresandır. Mesela kolumuzun üzerine yattığımızı düşünelim. Kolumuz normalde biz uyurken acı hissediyor. Biz fakat uykudayız o sırada. Rüyamızda onunla ilgili bir karşılık oluyor. Mesela birisi rüyamızda kolumuzu kırıyor. Veyahut da rüyamızda giderken, koşarken bir an düşüyoruz ve işte kolumuzu yaralıyoruz. Halbuki gerçek hayatta o sırada uyurken kolumuzun üzerine yatmış oluyoruz ve aslında onun acısı oluyor. Fakat rüyada onunla ilgili saniyesinde hemen bir senaryoyla bir karşılığı oluyor. Bakın bu çok önemli bir bilgidir. Hani Allah'ın batini olarak yarattığını dünyaya gösteren bir bilgidir. Aynen bu şekilde dünyada yaşadığımız olaylar da mesela bir sebeple yaratılır. Fakat aslında her şeyi Allah yapar.
Maşallah.
Onu tefekkür etmemizi sağlayan çok önemli bir bilgi. Hani nasıl rüyamız mesela uyurken dışarıdan gelen bir etki, bir insan mesela işte ayağımıza bir iğne batırsa biz uyurken, rüyamızda anormal bir detaylı senaryo görürüz onunla ilgili. İşte arabadan inerken işte ayakkabımızın düştüğünü, ayakkabımızın düşünce yere işte çıplak ayakla çakıl taşıyla basıp ondan sonra o acıyı hissettiğimizi saniyesinde oluşur ve de bu senaryo. Hiçbir şekilde hani böyle uzun bir vakit de geçmiyor. Saniyesinde böyle bir senaryo oluşuyor rüyamızda ve görüyoruz. İşte bu olayların batini yönünü ve zahiri yönünü tefekkür etmemiz için çok önemli bir nimettir Allah'ın bize verdiği. Aynen bu şekilde tekrar söylüyorum. Dünyadaki olayların da mesela kaza geçirdik, bacağımız kırıldı. O bacak kırılması Allah tarafından yaratılır. Sebep olarak o kazayı Allah gösterir. Aynen rüyada olduğu gibi. Dolayısıyla işte ya şu adamın dikkatsizliği yüzünden oldu desek mesela rüyada çok komik olacağı gibi dünyada da o şekilde oluyor. Yani her şeyi Allah'ın yarattığını ve onun kontrolünde olduğunu bilmemiz için çok önemli bir bilgi.
İnşallah. Ben bir ayet okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Size ilminden yalnızca az bir şey verilmiştir diyor Cenab-ı Allah. İsra suresi 85. ayette. Gerçekten de Rabbimizin verdiği bilgi kadarını bilebiliyoruz. Ruhtan. Mesela Akın Hocam anlattı detaylı olarak. Maşallah çok önemli bilgiler.
Çözemiyorlar zaten. Hani evet. Allah'a iman etmeyen, inanmıyorum diyen insanlar ruhun olayını çözemiyorlar. Bir türlü akıllandıramıyorlar. Yani kendi akıllarında onu canlandıramıyorlar. Çünkü Allah'ın insanlara verdiği bir akıl var. Ama iman eden insanlara da verdiği bambaşka bir akıl var. Çünkü imanına baktığın zaman her şey daha fazlasıyla daha detaylı gözüküyor ve daha geniş kapsamlı görüyorsunuz. Daha derin düşünüyorsunuz. Bu da her şeyi gösteriyor. Mesela Darwin hiç anlamlandıramadığı bir şeylerden bir tanesi de ruh. Mesela ruhu çözümünü bulamıyor. Yani niye olduğunu, nasıl olduğunu, hani bunları nasıl yaşadığını. Çünkü rüya görmek insanların bambaşka bir tarifi. Çünkü kulağın normal şekilde dışarıdan bir ses duymuyor. Gözün kapalı zaten görmüyorsun. Demek ki göz gören göz değil, duyan kulak değil, hisseden kalp değil. Bu Allah'ın elinde olan bir şey. Yani bunları bize gösteren de, duyuran da, hissettiren de Allah. Bu rüyadaki bunun en büyük delili zaten. Yani biz neyi görüyoruz? Demek ki biz gözümüzde görmüyoruz. Çünkü gözümüz kapalıyken rüyada görebiliyorsun çok net şekilde. Ben mesela Evren Hocam'la sohbet ediyorum. İşte sabah hatta kalktığım zaman ya dün böyle bir şey konuşmuş muyduk diyorum. Rüyayı o kadar gerçekçi görmüşüm ki mesela. Bu şekilde diyorum ki hani bunları demiştin bana. Ben de sana bunları demiştim diyorum mesela. Hani sanki gerçekten yaşamış gibi görüyorsun. İşte Allah insanlara bunu gösteriyor. Yani dünya hayatının da böyle bir rüya olduğunu, rüyadan uyandığın zaman gerçekte yani ahiretle karşılaştığın zaman da gerçek hayatın bu olduğunu, dünyayı bu şekilde göreceğiz. Hatta bir ayette öyle diyor şeytanın Allah sanırım. Gözleriniz daha keskin görecek yani ahirette.
O gün
daha
görüş keskindir.
O gün görüş keskindir. Ya bunun anlamı da, demek ki daha net göreceğiz. Daha detaylı göreceğiz. Şu an mesela biz çok iyi görüyoruz zannediyoruz. O zaman daha net göreceğiz. Mesela bazen rüyada o şekilde oluyor. Flu görüyorsun diyorsun mesela. Kalktığın zaman daha net görüyorum diyorsun. Demek ki dünya hayatında da şu anda biz ahirete göre flu görüyoruz. Ahirette daha net ve keskin göreceğiz.
Tabii inşallah. Tesadüfleri savunanlar ahirette görecekler nasıl olduğunu. Bakın ayette vaktimiz de bitmiş herhalde. Ayeti de okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün, Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında onlar konuşmazlar. Konuşacak olan da doğruyu söyleyecektir diyor Cenab-ı Allah. Nasıl ki derileri, elleri ve ayakları konuşuyor. İşte onlar da doğruyu söylüyor inşallah.
İnşallah. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Programımıza iman hakikatleriyle devam edelim. İman hakikatleri insanın gerçekten imanını arttıran, etmeyen insanları imana sevk eden, edenlerin de imanını daha çok arttıran doğadaki yaşadığımız olaylar sürekli. Onlardan biraz bahsedelim inşallah.
Akın Hocam insanların gözlerinden bahsetti. İnsanların gözlerindeki mucizeden daha üstün mucizeyi Allah kuşların gözlerinde yaratmış. Bununla ilgili biraz bilgi verelim. Kuşun bir canlı için en önemli duyu görmedir. Çünkü başlı başına bir mucize olan uçma, üstün bir görme yeteneğiyle desteklenmediği sürece son derece tehlikeli olabilir. Bu yüzden Yüce Allah kuşlara uçma yeteneğinin yanı sıra üstün bir görme kabiliyeti de vermiş. Kuşlar insanlardan daha hızlı görüş gücüne sahipler ve daha geniş bir açıya daha çok detaylı olarak tarayabiliyorlar. Bir kuş insanın parça parça görerek algıladığı birçok görüntü karesini tek bir bakışta bir bütün olarak görebilir. Örneğin serçelerin gözleri insanlara göre çok küçüktür. Ancak serçe gözlerindeki fotoreseptörlerin yoğunluğu insanlarınkinin iki katıdır. Serçelerin gözlerinde milimetre kare başına 4000 fotoreseptör bulunur. Bazı kuşlar gözleri çok iyi uzak görüşe sahiptirler. Örneğin akbaba gibi büyük avcı kuşları 3000 ya da 4000 metre mesafeden bir avını görürken kartal da aynı mesafeden suyun altındaki bir balığı görebiliyorlar. İnsanların ise bu kadar yüksek bir mesafeden bir kuşu dahi görmeleri mümkün değildir. Evet, resimde de görüyoruz. Kartal çok enteresan bir hayvan. 3000-4000 metre yukarıdan denizin içindeki balığı görüyor ve onun hareketine göre bir anda saldırıya geçiyor ve gördüğümüz gibi alıyor gidiyor. Kuşların gözlerindeki yapıların muhteşemliği anlaşılması için şöyle bir kıyaslama yapalım mesela. Bizi seyrettiğiniz son bir dakika içinde gözünüzü yaklaşık olarak 22 kere kırptınız. Bu sayede gözünüzün temizliği ve nemli olması sağlandı. Ancak gözünüzü kırptığınız anda saniyenin bir bölümü için gözünüz vazifesini yerine getiremedi. İnsan için büyük bir önem taşıyan bir anlık görüntü kaybı yüzlerce metre yükseklikteki büyük bir hızla uçan bir kuş için önemli bir problem teşhis edebilir. Oysa bir kuş gözünü kırparken hiçbir zaman görüntüsünü kesintiyle ulaşmaz. Çünkü kuşun göz kırpma zarı denilen üçüncü bir göz kapağı vardır. Yani göz kapakları kıpırdamadan gözlerini kuşlar kırpabiliyor. Bu açıyla da görebiliyorlar. Bu zar şeffaftır ve gözün bir yanından diğer yanına doğru hareket eder. Böylelikle kuşlar gözünü tamamıyla kapamadan kırpabiliyorlar. Mükemmel bir şey bu maşallah.
Ekranda da görüyoruz. Evet. Soldan sağa doğru.
Evet maşallah.
Şeffaf bir şekilde kapatıp açılıyor.
Ve açıları o yüzden hiç bozulmuyor. Yani insanlar göz kapağıyla bir saniye bile kaçırabiliyor görüntüyü. O şiddetli uçan bir kuş için çok tehlikeli bir şey göz kapağını kapatsa. Göremeyecek o an. Kuşların gözünde işte yaratılmış olan muhteşem sistemle ilgili bilgi sahibi olmak bizi yaratan Allah'ın gücünü ve ilmini görüp onu gereği gibi takdir edebilmemizin bir vesilesidir. Allah bir ayette yüzlerini çeviren zalim olarak nitelendirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir ayette yüz çevirenleri zalim olarak nitelendiriyor. İnşallah. Kendisine Rabbinin ayetleri öğütle hatırlatıldığı zaman sırt çeviren ve ellerinin önünden gönderdiklerini unutandan daha zalim kimdir diyor. Evet. Burada kuşların görüş yeteneği yani Allah'ın verdiği çok büyük bir mucize onlardaki. Maşallah.
Gerçekten mesela bu kuşlardaki bu detayların düşünülüp kuşlara verilmesi, hayatlarını sürdürebilmesi için Allah bütün canlıları aynı şekilde mesela. Hatta bir ayet var, şeytandan Allah'a sığınırım, alnından tutup denetlemediği tek bir canlı dahi yoktur. Hani Allah'ın havada uçan kuşu, denizde yani havada uçan kuşu Allah'ın uçurduğunu, denizde yüzen balığı Allah'ın yüzdürdüğünü ve bizler karada yaşayan insanların da canlı olarak Allah'ın yaşattığını bilmemiz gerekiyor ve Allah bütün canlıları ortamına uygun bir şekilde yarattığını görüyoruz. Yani canlıyı oraya uygun, ortamı da canlıya uygun. Baktığınız zaman da bir bütünlük halinde. Yani o canlının mesela gözünü kapamıyor olması, gözünü kırptığı anda çünkü temizlik için, bakım için göz kırpılması gerekiyor. Onun o saydam bir yapısının vermesinin nedeni de o canlının avlandığı için yani hem kendini koruma hem de avına odaklanma açısından çünkü çok yüksek mesafelerden, 3000 metrelerden, 2500 metrelerden canlıyı görebiliyor. Mercek sayısı çok fazla. Bizim o mesafeden nesneyi ayırt etmemiz, seçmemiz mümkün değil. Onlar çok detaylı olarak görebiliyorlar onları. Allah'ın işte bu canlılara bunu vermesi de ortamını ve yaşam tarzını uygun şekilde yarattığını görüyoruz. Şimdi mesela bakıyoruz kuşlara, kartala baktık, serçeye baktık ya da herhangi diğer canlılara bakıyoruz. Hepsinin birbirinden farklı renkleri var. Bitkiler olsun aynı şekilde. Hep böyle farklı farklı, çeşit çeşit renkler var. Hiç mesela bazı renklerin isimlerini dahi koyamamışlar. Canlı isimleri vermişler. Mesela işte bitkiye bir kırmızının bir tonu var mesela. Kimse onu isimlendiremiyor. Diyor ki gül kurusu, vişne kurusu mesela. Hani işte bu şekilde mesela insanlar isimlerini artık doğadan almış, renkleri o şekilde adlandırıyorlar. Allah'ın işte bin bir tarzı dünyada mesela baktığımız zaman da renk verdiğini görüyoruz. Bitkiler olsun, insanlar olsun, canlılar olsun. Mesela bir kuşun kanadına bakıyorsunuz. Az önce Önder Hocam mesela anlatıyordu. Bir kuşun kanadında farklı farklı renk geçişleri var. Birkaç tane farklı renk olan var. Mesela kelebeklere bakıyorsunuz. Muazzam şekilde renk farklılıkları ve bir renk olduğunu görüyoruz. İşte Allah'ın da bu tasarımda, yani bunu yaratırken de muazzam şekilde bütün canlıları birbirinden farklı olarak yarattığını görüyoruz. Biraz ben renkli tasarımdan bahsetmek istiyorum. Hocamızın bununla ilgili de bir kitabı var. Allah'ın renk sanatı ile ilgili. Burada detaylı olarak bütün canlıların renkleriyle ilgili, Allah'ın vermiş olduğu bu güzellikle ilgili, doğadaki her şeyde var olan renklerle ilgili kitabı var hocamızın. Allah'ın renk sanatı diye. Hiçbir kumaş kendi kendine boyanmaz. Bir mağazaya girdiğinizde ve burada rengarenk çeşit çeşit desene ve sahip ve görünüme sahip renkler birbiriyle son derece uyumlu kumaşlarla karşılaştığınızı düşünün. Siz de bunları gördüğünüzde bunlar buraya tesadüfen gelmiş. Kumaşların üzerine dökülen boyalar sonucunda tesadüfen bu desenler oluşmuş demezsiniz. Yani evrimcilerin dediği gibi gördüğümüz zaman mantıklı dersin ki bu bir fabrikadan çıkmış. Bu kumaşlar işlenmiş. İşte bir desen çizilmiş, ona göre de boyanmış, renklendirilmiş dersiniz. Demek ki biz buna mantık, hani birine desem ki bu kumaşlar işte buraya yukarıda boya varmış da boya onun üstüne döküldü, buradan bir çiçek şekli çıktı desem, adam der ki kafayı mı yedin der yani. Sen şimdi nasıl Allah'ın yaratmış olduğu bir canlıdaki renkleri, doğadaki renkleri hani tesadüfen olduğunu söylersin? Kendin öyle bir şeye şahit olamıyorsun hiçbir zaman. Bir kuşun renginde, bir kelebeğin renginde mesela tesadüfen bu renklerin bu kadar güzelliği, bu kadar güzel geçişli olması mümkün değil. Bu kadar nizami şekilde. Demek ki hiçbir şey tesadüfen olmuyor evrimcilerin dediği gibi. Aynı şekilde doğada her an gördüğümüz görüntüleri, kelebekleri, çiçekleri, deniz altındaki rengarenk mekanları, ağaçları, bulutlarla kaplı gökyüzünü ve diğerlerinde tıpkı bu mükemmel kumaşlar gibi karşımıza getiren bilinç sahibi bir irade vardır. Güneşin ışınları insanların ihtiyacına uygun yaratılmıştır. Evrendeki 10 üzeri 25'lik bir genişliğe sahip olan ışın yelpazesi içinde güneşin yaydığı ışınların tümü çok dar bir bölüme sıkıştırılmıştır. Güneşten yayılan farklı dalga boylarının %70'i 0.3 mikronla 1.5 mikron arasında çok dar bir sınır içinde yer alır. Dünya üzerindeki canlı yaşamın ve renklerin oluşumunu destekleyecek olan ışınlar sadece bu aralıkta bulunan ışınlardır. Ya bunun fazla yukarısını ya da aşağısını gözümüz görmüyor, algılamıyor. Atmosferin özel katmanları sayesinde bu ışınların sadece gereken miktar kadarı yeryüzüne ulaşır. Çünkü atmosfer güneşten gelen ışınların hepsini dalga boylarına göre özel işlemlere tabi tutar. Atmosferimizin bütün bu ışınları süzmek üzere tasarlanmış dev bir arıtma tesisi gibidir. Yeryüzünde tek bir örneği dahi bulunmayan bu dev arıtma sistemi Allah'ın kendisine vermiş olduğu özel yapısı sayesinde bu işlemleri yapabilmektedir. Görüntüde de görüyoruz fotoğrafta. Yani katmanların hepsinin farklı farklı görevleri var. Işınları tutması, bazısının dünyaya göndermesi, bazısını alması. Allah bütün dünyada yarattığı şeylerde hepsinde bir kontrol görüyoruz inşallah. Atmosferi geçerek müthiş bir hızla yeryüzüne ulaşan ışık, yeryüzündeki maddelere çarpar. Işık bu hızla maddeye çarptığında atomlarıyla etkileşime girerek renkleri oluşturacak dalga boylarına ayrılır. Böylece dışarı baktığınızda gördüğünüz manzara, ağaçlar, binalar, arabalar, gökyüzü, kuşlar, kediler, kısacası gökyüzün, gözün gördüğü her şeyin renklerini yansıtabilir. Az önce ilk yarıda Akın Hocam'ın anlattığı gibi gözün görmesiyle ilgili. Yani bunların hepsi bir arada olduğu zaman manidar oluyor. Ancak bu şekilde görebiliyoruz.
Tek bir detay bile çıksa, mesela atmosferin yapısı değişse göremiyoruz. Çok alakasız gibi gözükse de. İşte atomun yapısı değişse göremiyoruz. Gözümüzün retinasının bir miktarı değişse göremiyoruz. Orada rodopsin denen bir kimyasal var mesela, onu salgılıyor. Ve o salgıladığı zaman ışık alma gücü artıyor mesela gözün. Çok enteresan bir şeydir bu. Mesela karanlıkta bir an ışıktan karanlığa girelim, göremiyoruz mesela, evet. Değil mi? Sonra birkaç saniye içerisinde görmeye başlıyoruz. göz anında rodopsin salgılamaya başlıyor. Tabii. Daha fazla ışık alsın diye.
O mesela o göz mercekleriyle de alakalı olan bir şey. Karanlıkta o göz merceği daha çok büyüme ihtiyacı duyuyor daha net görebilsin diye. Işıklı ortamda da küçülüyor çünkü ışık yeteri kadar var. O zaman diyor hani benim diyor göz merceğim biraz daha küçülebilir diye. Ya bakıyorsunuz büyük bir akıl var yani gözün bunu akletmesi mümkün olan bir şey değil. Çünkü bu beynin komut göndermesiyle yapılan bir şey. Bu komutu gönderen de Allah. Ve bu ışıkları bu şekilde seçici olan da Allah. Bakıyoruz yani her ortama göre hani Allah insanları da diğer canlıları da her ortama uygun yaşama koşullarını uygun olarak yaratmış. Bütün özellikleriyle yani. Bütün dış görünüşümüz olsun, içimizde olan olaylarla ilgili olsun vücut sistemimizde. Hepsi böyle bir nizami şekilde ve düzgün şekilde yani tesadüfen olacak bir karışıklık şeklinde değil.
Evet ya bakmayın bu evrimi savunanlar böyle çok bilgiliymiş gibi konuşuyor değil mi? Böyle arka arkaya hızlı hızlı.
Yabancı şey,
çok tekrarlar yaparak. Ya süper cahiller. Çünkü bak gözden bahsediyoruz indirgenemez kompleks. Tek bir tane çalışmayan bir şey olsa mekanizması göz tamamen görmüyor. Yani hani atış serbest diyordu ya hocamız inşallah. Artık öyle değil. Yani herkes biliyor artık bunun detayını. Yani gözün detayını mesela ilkokulda öğretmeye başlıyorlar. Nasıl gördüğüyle alakalı. Tabii zaman içinde o unutuluyor. Ama şimdi artık bütün insanlar detaylarıyla hocamızın vesilesiyle biliyor inşallah. Çoğu insan biliyor inşallah.
Ya mucizevi dediğimiz gibi gözde ve etrafta olan renklerde Allah'ın insanlara göstermiş olduğu şeyler bunlar. Yani her şey renksiz de olabilirdi. Hani biz renksiz de görebiliriz. Tabii. Daha doğrusu zaten renk doğada renk olarak görmüyoruz da beynimizde o şekilde algılandırıyoruz ama hani Allah her şeyi aynı da göstertebilirdi bize mesela. Hani biz her şeyi aynı renkmiş gibi görebilirdik. Ama işte yine Allah insanları ve canlıları düşünerek de bu şekilde mesela insanlara güzellik. Hani bu aksesuardır renkli görebilmek insan için. Çünkü renkli görüyor olmak insana çok fazla bir şey kazandıran bir şey değildir yani normalde baktığınız zaman da. Ama işte bu bir aksesuardır. Allah'ın insanlara verdiği bir nimettir.
Lüks.
Lüks yani. Fazla normal şartlarda hani görürsün, seçersin, algılarsın tamam ama rengini görmek işte ya da canlıları bu kadar renkli yaratılması, bitkilerin bu tarz renkli yaratılması Allah'ın insanları hoşuna gitmesi için hani insanların lüksüne yönelik yani bu lükse yönelik bir şeydir Allah'ın insanlara verdiği. Bunu bizim böyle bilmemiz gerekiyor. Yani Allah'ın bize bunu bu şekilde verdiğini bilmemiz gerekiyor.
Tabii bu kadar çeşitliliğe işte tesadüf diye adlandırıyorlar. Bu da çok mantıksız olduğunu zaten işte konularda da görmüş oluyoruz inşallah.
Evet ondan mesela bahsedelim. Işık da az önce bahsettik hani renksiz olduğuna dair. Güneşten gelen ışığın renksizdir diye saatimize devam ediyoruz. Bu renklerin yansımasını sağlayan moleküller pigmentlerdir. Yani her maddenin yansıttığı renk içerdiği pigment moleküllerine bağlıdır. Her pigment molekülünün atom özellikleri farklıdır. Yani bu moleküllerdeki atomların sayısı çeşidi ve dizilişi farklıdır. Birbirinden bu şekilde farklılaşan pigmentlere çarpan ışık farklı renk tonlarına yansımasına neden olur. Az önce de bahsettik. Gözdeki yaratılış olmadan renk algılanamaz diye. Ama renk kavramının oluşması için bu da yeterli değildir. Yansıyan ve belli bir renk özelliğini taşıyan ışığın algılanması ve görülmesi için kendisini algılayacak bir göz sistemine ulaşması gerekir. Yani bizim gözümüz bu şekilde olsaydı, hani olmasaydı, renk olsaydı ya da renk olmasaydı gözümüz bu şekilde görmeseydi hiçbir anlamı yok. İkisinin bir arada olması gerekiyor. Demek ki bu bir akıl işi, bir düşünce işi, maşallah. Yine bir üstün bir akıl işi. Sonuçta hani hiç unutulmuyor. Yani gözdeki özellik unutulmuş olsaydı... doğadaki renkler unutulmamış olsaydı hani tesadüfen onların söylediği gibi olmuş olsaydı bunlardan biri eksik olacaktı ama biz hiç dünyada bakıyoruz mesela hiç eksik bir şey görmüyoruz. İnsanda hiç eksik olan bir şey görmüyoruz. Hani acizlikler var evet ama insanların Allah'ın insanlara verdiği mesela organlarda olsun hiçbir eksiklik olmuyor. Gözde mesela hani neyse detayları nasılsa biz bu şekilde var oluyoruz. Bu şekilde doğup gördüğümüz için bize sanki hani normal sıradan olması gerekenmiş gibi bir şey geliyor. Evet. Oysa bu şekilde değil yani.
Bir de inşallah yani Allah'ın dilemesiyle biz o acizleri de görebiliyoruz. Bak mesela insan acizlerle yaratılmış. Allah'ın dilemediği kişiler işte o acizleri göremeyip tesadüf olarak adlandırabiliyorlar.
Evet.
Allah'ın dilediği kişilerse Allah'ı gönülden zikretmek için değil mi mücadele veriyor. İşte samimi olmaya çalışıyor inşallah. Yani sonuç itibariyle konular çok açık. Yani, senin de anlattığın gibi maşallah.
Göz mesela anlatıyoruz biz de. Hani biz saniyelik görüyoruz. Mesela bir yere baktığımız anda saniye bile değil yani. Saniyenin çok azda birinde biz ne olduğunu direkt algılayabiliyoruz. Oysa bu çok aşamalı bir işlem. Mesela burada da onu anlatıyoruz. Göze gelen ışık ışınları önce korneadan, sonra göz bebeğinden, ardından da mercekten geçerek retinaya ulaşır. Yani burada bakıyoruz bir safa var, bir geçiş var yani. Rengin algılanması retinadaki koni hücrelerinde başlar. Işığın belli renklerine yoğun biçimde reaksiyon veren 3 ana koni hücre grubu vardır. Bunlar mavi, yeşil ve kırmızı koniler olarak sınıflandırılırlar. Koni hücrelerinin reaksiyon verdiği kırmızı, mavi ve yeşil doğada bulunan 3 ana renktir. İşte bu 3 renge hassas olan koni hücrelerinin farklı oranlarda uyarmaları sonucunda milyonlarca farklı renk ortaya çıkar. Yani biz mavi, yeşil ve kırmızı olarak genelde net olarak gözlerimiz bu şekilde görüyor. Ama dediğimiz gibi yani Allah bize bu beynimizde, kapkaranlık beynimizde bu şekilde bu denli detaylı gösteriyor olması da başka bir mucize. Kapkaranlık beyinde renk nerededir? Mesela bu da en büyük sorulardan bir tanesi. Renklerin oluşumunun son aşamasında beyin gerçekleşir. Gözdeki sinir hücreleri elektrik sinyaline dönüştürülen görüntüleri beyne iletir ve dış dünyada gördüğümüz her şey beyindeki görme merkezinde algılanır. İçi kapkaranlık olan beynimizde cisimlerden gelen elektrik sinyalleri deşifre edilmekte ve cisimlerin renkleri ve diğer bütün özellikleri algılar şeklinde oluşmaktadır. Şeytandan Allah sanırım bir ayet okuyacağım bununla ilgili de. Allah ondan başka ilah yoktur, diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatinde bulunacak kimdir? O önlerindekileri ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatmazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara suresi 255. ayette Allah her şeyin kontrol altında tuttuğunu, bütün dünyadaki olan olayların Allah'ın kontrolü altında olduğunu bilip yaşamamızı istiyor bizden. Yani Allah'ın ol demesiyle her şeyin var olduğunu ve Allah'ın kontrolünde yaşadığımızı bilmemiz gerekiyor. Maşallah.
Allah insan vücudunu o kadar sistemli yaratmış ki göz olsun ayrı bir şey. Ben de biraz kalpten bahsetmek istiyorum. İnsan kalbi muhteşem bir sistem şeklinde. Onunla ilgili biraz slaytımız var. Onu gösterelim inşallah.
İnşallah.
Kalpteki pompalar ve kapakçıklardan oluşan harika tasarım. İnsan kalbinin mükemmelliğinden bahsedelim biraz. Kalpteki pompalar altlı üstlü iki farklı pompa setinden oluşur. Pompalardan küçük olanı kulakçık, büyük olanı karıncık adı verilir. Örneğin temiz kan kalbin sol tarafına ulaştığında önce üst tarafta bulunan küçük pompaya dolar. Kan buradan alt tarafta bulunan büyük pompaya toplanır. Büyük pompada kanı vücut organlarına gönderir. Aynı işlem kalbin sağ tarafında bulunan pompalarda da yapılır. Bu pompalar arasında kanın akış yönüne doğru açılan tek taraflı kapakçıklar vardır. Küçük pompa kasıldığında bu kapakçıklar açılır ve kan büyük pompanın içine dolar. Büyük pompa kasıldığında aradaki kapaklar kapanır ve kanın geldiği yöne doğru akması engellenmiş olur. Benzer kapaklar büyük pompanın boşaltma bölümünde de vardır. Büyük pompa kasıldığında bu kapaklar açılır ve kanın vücuda doğru akması sağlanır. Ancak pompalama işlemi durduğu anda kapaklar kapanır ve gönderilen kanın kalbe geri dönmesi engellenir. Yukarıda bir kalp atışı devri boyunca gerçekleşen aşamalamalar görülmektedir. Kalbin birbirini izleyen ritmik atışı, 3 ayrı aşamasının son derece hassas bir zamanlama ile ayarlanmasından mümkündür.
Bakın burada şey gibi, bir cihazın evet, kullanma kılavuzu oluyor ya. Hani
evet.
Mesela bir makine oluyor. İşte şu tuşa bastığınız zaman işte oradan gelen suyla işte şuradan gelen parçaların birleşmesiyle şöyle bir işlem olur. Hani böyle fabrikalarda makineleri tanıtırlar evet. Veyahut da o maşallah. Mesela işte 500 bin dolarlık bir cihaz olur. Onun tanıtımı yapılır. İşte şöyle olur, bu şekilde çalışıyor. İşte yoğurt üretiminde kullanabilirsiniz mesela bu cihazı. İşte oradan süt gelir, buradan su gelir. Ondan sonra onun karışmasıyla orada karışmaması için o şu devreye girer. İşte oradan bu gelir falan böyle. Hani böyle sayfalarca bir makinenin çalışmasıyla ilgili bilgi verilir. Burada da kalpte aynısını görüyoruz. İşte Önder Hocam çok güzel anlatıyor. İşte kalbin çalışması, kapakçığı şu şekildedir. Ondan sonra kan geriye gitmesin diye oradan geriye alınır. Ondan sonra kalbe doğru kan tekrar akmasın diye işte şöyle yapılır, böyle yapılır. Resmen bir makinenin çalışması anlatılıyor inşallah.
Maşallah. Evet. Slide'ımıza devam edelim inşallah. Kalbin gevşeyerek kanla dolaşmasını, kasılma ve sıkışma aşamalarını takip eder. Kalbin bu pompalama devri saniyenin dörtte biri kadar bir süreyle gerçekleşir. Fakat bu hız egzersiz halindeyken iki katına çıkıyor. Yani kanımız egzersiz zamanında, spor zamanında daha hızlı bir şekilde, maşallah, resmen iki katı şeklinde kan daha hızlı şekilde devir daim yapıyor, pompalanıyor maşallah. Bu son derece güvenli bir mekanizmadır. Benzer sistemler günümüzde modern pompalarda da kullanılmaktadır. Pompa, sıvıları ya da gazları bir şeyin dışına iten bir aygıttır. Kapakçık da sıvının ya da gazın akışını kontrol etmek için açılan veya kapanan kapı benzeri bir parçadır. Bu su tabancasının tetiği çektiğinizde içerideki suya bir basınç uygularsınız. Bu, içerideki bir kapakçığın kapanmasına ve dışarıdaki bir kapakçığın açılmasına neden olur. Ve piston su fışkırtması için pompalanır. Su tabancası gibi. Burada da bir örnek verilmiş. Maşallah. Aynı şekilde kalpteki kapakçıklar kanın yalnızca tek bir yönde pompalanmasını garanti altına alır. Damarımızdaki kapakçıklar yer çekimine karşı geri akışı engellerler. Baş aşağı durduğumuzda beklenenin aksine kan başımıza hücum etmez. Görüldüğü gibi kalp belli bir amaca yönelik olarak özel olarak tasarlanmıştır. Tasarımın olduğu bir yerde akıl ve bilinç sahibi bir tasarımcının varlığı ise kaçınılmazdır. Biz tasarımcının kendisini görmesek de tasarımcıya bakıp varlığının delillerini anlayabiliyoruz. Dolayısıyla vücudumuzdaki sistemler de tüm bunları yaratan Rabbimizin varlığı delilleri gözler önüne sermektedir. Daha fazla bir bilgi almak için de hocamızın bununla ilgili bir sitesi var. Çok güzel detaylı olarak bakabilirler izleyenlerimiz. www.arunyahya.org'dan daha detaylı olarak kalp olsun, iman hakikatleri olsun daha detaylı şekilde görebilir kardeşlerimiz inşallah.
İnşallah. Gerçekten bakıyoruz mesela kalbin sistemi muazzam derecede. Hani Allah hem normal uyku halinde mesela kalbimizin kan pompalama ihtiyacı, hücrelerimizin oksijen ihtiyacı azaldığı için kanın pompalanması azalıyor. Bir spor halindeyken ya da gündelik hayattayken de başka bir şekilde kan pompalanıyor. Evet. Biz demek ki sistemimiz sürekli kendi içinde duruma göre ve konumuna göre değişebiliyor. Allah da işte bu sistemi insanlara uygun bir şekilde ve yaşama koşuluna uygun şekilde yaratmış. Maşallah. Ve ortalama bir aksilik olmadığı sürece bu sistem 60-70 yıl devam ediyor ve dakikada 60-70 kere ortalama çarparak devam ediyor. Kan pompalayarak. Bu da işte hiç aksamaya olmadan, hiçbir bozulmaya da herhangi bir şey olmadan hayatımızın sonuna kadar devam edebiliyor bir hastalığımız olmadığı sürece. İşte bu da Allah'ın insanlara vermiş olduğu büyük nimetlerden bir tanesi. Bugün bir yapay kalp yapıyorlar ama gerçek kalbin yerini tutmuyor. Evet. Bir tane manyetiğe bağlıyorlar. Dışında bir pile bağlıyorlar. Hani karnının içinde bir manyetik taşıyorsun ve dışında bir pil taşıyorsun. Ve bu kalbin ancak uyurkenki vazifesini ve sadece normal şartlarda oturup yürürkenki durumunu yapabiliyorsun. Ve o da çok uzun süre sürmüyor zaten. Bir 5 yıl kadar denemişler. Ancak o kadar yürütebiliyorlar.
İnsan hayatında %50 etkiliyor yani. Spor yapamıyorsun, belli açılarda hareketler yapabiliyorsun. Kendini çok yormaman gerekiyor. Yani bilim adamları Allah'ın yarattığı mucizeden yararlanarak bir şey oluşturabiliyor ama belli bir düzeyde. Allah'ın yarattığı gibi hiç kimse kusursuz yapamaz. Olmaz, tabii.
Maşallah.
Maşallah.
Onları yaptırdı Allah yarattı.
Evet.
Tabii.
Şöyle, kalp konusu çok üzerinde konuşulması gereken bir konu. Şimdi biz burada tabii teknik olarak yani Cenab-ı Allah'ın harika sanatını gözler önüne seriyoruz ki hakikaten işte evrim yalanına göre bu olağanüstü güzel işlerin, mekanizmaların tesadüfen olamayacağı anlaşılsın. Tesadüfen olmadığına göre bu üstün bir aklın ürünüdür. Her neye bakarsak bakalım. Karaciğerimiz ondan daha da acayip işler yapıyor. Pankreas ondan daha da acayip işler yapıyor. Maşallah. Hem insan kendi vücudunda hem de dışarıya baktığında çok acayip işlerin olduğunu görüyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi. Kalp metafizik bir varlıktır aynı zamanda. Yani evet, yani etten, işte yağdan, proteinden, sudan, kemiksiz bir yapı, böyle pompaları olan, kanlı, üzerinde damarlar olan, resimlerini görmüşüzdür. Herkes görmüştür. Böyle bir şey ama metafiziktir. Yani onunla ilgili birçok ayet var. Ayetlerde de farklı anlatımları vardır kalbin. Kalbin üzerinde çok durulur. Mesela onlardan birkaç tanesini ben çıkarmıştım. Onları konuşalım. Mesela Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Şeytan Allah'sındır. Mesela kalp mühürlenen bir şey. Bak karaciğer öyle değil mesela. Dalak, böbrek. Öyle değil. Kalp. Mühürleniyor. Mühürlenirse aynı bu inançsız taifenin yaptığı gibi Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını, Cenab-ı Allah'ın tecellilerini gözlerinin önünde olmasına ve inkar edilmesi mümkün olmamasına rağmen bakıyor ve göremiyor. Mesela tesadüfen olmuştur diyor. Mesela burada bir olağanüstülük var. Yani tesadüfün tesi yok. Karışık tesadüf karışamaz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani tesadüfün öyle bir gücü olmaz. Zaten kendisi karışıktır diyor. Hiçbir şeyde karışamaz diyor. Ama adam bakıyor mesela, öyle görüyor. Niye? Çünkü kalbi mühürlü. Mesela kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Bak hastalık kalpte olur. İmani hastalık. İmansızlık daha doğrusu. İmani hastalık olmaz da. İmansızlık mesela bir hastalıktır. Şüphe, kuşku, kuruntu Cenab-ı Allah hakkında, Kur'an ayetleri hakkında, Peygamberimiz hakkında, aleyhinde. Bunlar mesela kalpte olur. Mesela bunların hepsi hastalıktır. Bunlar da Cenab-ı Allah verir bu hastalığı. Kurtulmak için dua edeceğiz. Cenab-ı Allah'ın şafi sıfatı tecelli etsin. Nerede tecelli etsin? Yine kalpte. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, hatta daha katı. Bak kalp katılaşan bir şey mesela. Yani sevgisizlik, şefkatsizlik, merhametsizlik görüyoruz değil mi şu anda ayrı zamanda bazı insanlar üzerinde? Niye? Bir sebebi olmalı. Sebep kalbi katılaşmış ondan. Hatta Cenab-ı Allah ki taş gibi diyor. Hatta taştan daha katı diyor. Mesela bu da metafiziktir. Ama yine kalple ilgilidir. Karaciğer taşlaşmıyor mesela. Katılaşmıyor. Kalp katılaşıyor. Dediler ki bizim kalplerimiz örtülüdür. Örtülü oluyor mesela kalp. O yüzden göremiyor. Nasipsiz oluyor. Hakikatleri çok açık ve net olmasına rağmen gerçekleri göremiyor. Kalbi örtülü olduğu için. Mesela hani siz düşmanlardınız, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı. Mesela düşman olmanıza rağmen biriyle Allah'a iman ettikten sonra, inkarcı felsefeden kurtulup gerçekleri gördükten sonra, Allah'a teslim olduktan sonra, mesela o sizin dinde artık kardeşlerinizdir buyuruyor Cenab-ı Allah. Mesela kalbin ısınmasını nasıl anlatacak evrimci kafa, Darwinist veya materyalist kafa? Mesela birini görüyorsun, kardeşini, ya elinde olmuyor yani. Böyle bir için coşuyor, bir sevgi, böyle bir bakıyorsun, bir hoşuna gidiyor. Yani kalp hakikaten ısınıyor. Kalpte mesela muhabbet oluyor. Hangi evrim mekanizması bunu açıklar?
Hangi tesadüf
açıklar? Olmadığı için hiçbir evrim mekanizması bunu açıklayamaz. Çünkü böyle bir mekanizma yok. Yani kalpte sevginin, şefkatin, muhabbetin olmasını açıklayamaz. Mesela şeytan Allah sınırım, küfrü, fıskı, isyanı onlara çirkin gösterdik diyor Cenab-ı Allah. İmanı sevdirdik diyor. Kalplere böyle yani. O adam küfrü çirkin görür. Mümkün değil onların anlattıklarına inanmaz. O tarafa asla geçmez. Hep müminlerin yanında durur. Çünkü kalbi bir muhabbeti vardır, bağlılığı vardır müminlere. Mesela kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar. Bak kalbin anlayan ve kavrayan bir özelliği var mesela. Kalple anlıyoruz, beyinle değil. Mesela kafa gözüyle görülmez diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Kalp gözüyle görülür diyor. Mesela Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri de öyle. Kalp gözüyle görüyorlar. İmanın nuruyla vicdanlarını dinliyorlar. Kalp gözleriyle görüyorlar. İmanın nuruyla görüyorlar Mehdi Aleyhisselam. Mesela bu da acayip. Bak kafa gözü değil ha. Çünkü kafa gözü görmez, kalp gözü görür. Mesela bu da çok kalple ilgili mesela acayip maşallah güzel bilgilerden. Kalpleri kuşkuya kapılıp kuşkularında kararsızlığa düşenler. Bak kuşku kalpte oluyor demek. Yani insan şey zanneder ya kafam çok karışık. Bu aralar çok işte endişelerim var, düşünüyorum falan. Kafada oluyor bitiyor diye anlatır. Halbuki kafada olmuyor. Kalpte oluyor kuşku. Onların, Allah onların kalplerini çevirmiştir diyor. Bak kalp evrilip çevrilen bir şey. Mesela ve Cenab-ı Allah'ın gücü kudretindedir, elindedir. Nasıl takdir ederse o şekilde kalbi evirir çevirir. İman veya inkar yönünde. Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Bak yine kalp. İman ediyor. Tatmin nasıl oluyormuş? İşte dünya hayatından bahsettik ya. Dünyanın peşine gidip hani böyle tatmin olma arzusu, hevası, hevesi içinde olan insanlar oluyor. Duyuyoruz, görüyoruz. Zaten nefsin arzusudur bu. Hepimizde nefis var. Ama mutmain olan şey neymiş? Senin bedenin değil. Mesela gözün değil, beynin değil, kulağın değil, dalağın değil. Kalbin mutmain oluyor. Kalp mutmain olursa o zaman ferahlık oluyor bak, hakiki ferahlık. Nitekim değil mi? Şeytana Allah'a sığınırım. Hep o ayet söylüyoruz. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Yani esas tatmin kalpte oluyor. Nasıl oluyor? Allah'ın zikriyle oluyor. Başka türlü yok. Başka türlü bir metot, yöntem yok. Evet. Kalpte oluyor. Bunların hepsi ayet. Bu söylediklerimin hepsi ayetlerden çıkarmıştım. Kalple ilgili. Mesela ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar diyor mesela. Bak kalp kabuk bağlıyor mesela. Kabuk oluyor. Cenab-ı Allah kabukla sarıyor kalbin etrafını. Etraf sarılınca mesela doğruyu hakkı diyor. Diyor ki mesela ayrı zamanda Mehdi Aleyhisselam gelecek diyor müminler. Hazreti İsa gelecek. Ayrı zamandayız. Deccal var. Ayrı zaman alametlerin hep büyük kısmı oluşmuştur diyorsun. Adamın kalbi kabuk bağladığı için anlamıyor mesela. Onu fark etmiyor, görmüyor. Hatta inkar ediyor. Yok canım ne alakası var diyor Mehdi. Gelmeyecek diyor. Ya işte geldi geçti diyor. Bak sebebi neymiş? Kalbini çünkü Cenab-ı Allah mühürlemiş. Kapatmış. Hakkı anlamıyor adam. Halbuki çok açık değil mi? Yani insan kendinde düşünüyor mesela. Hocamız anlatıyor. Mesela Kur'an'dan delilleriyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin delilleriyle göstererek anlatıyor. Hemen anlamıyor muyuz ya? Ya hemen anlıyoruz ya. Aa, evet diyoruz ya maşallah. Aa diyoruz mesela bir heyecanlanıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Böyle kalbimizde bir ürperti meydana geliyor. Maşallah diyoruz ne kadar doğru. Hak diyoruz ve bekliyoruz. Bak öbürünü anlatıyor. Vatan öbürü de dinliyor kişi. Ne alakası var kardeşim? Yok öyle bir şey diyor mesela. Ya bu bak kalbi bir konu mesela. Maşallah. Yani kulağın duyması, beynin algılaması, gözün aynı anda görmesiyle alakalı bir şey değil. Kalbi bir konu. Mesela hayır, onların kalpleri bundan dolayı bir gaflet içindedir diyor. Tam anlattığımız işte mesela yine ayet. Kimmiş gaflet içinde olan? Kendisi değil. Kalbi gaflet içindeymiş. Vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler diyor. Mesela mümin alametidir. Müminler canını malını infak eder Cenab-ı Allah'ın yolunda. Ama verirken de kalpte ürperti oluyormuş bak. Bak bu da kalpte oluyor mesela. Ciğerde olmuyor. Ya bunun gibi birçok şey var. Ayet-i kerime var kalple ilgili ama burada anlatmak istediğimiz metafizik bir varlıktır kalp. Ve kalpte olur. Gönüllerde olur. Bütün her şey. İnsan kalbini böyle işte dedim gibi yağdan kandan oluşan bir şey gibi görmeyecek. Tabii. İnşallah.
İnşallah. Tam senin anlattığın konuyla ilgili ayeti de çıkardım inşallah. Enam suresi 25. ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan seni dinleyenler vardır. Oysa biz onu kavrayıp anlamalarına bir engel olarak kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarına bir ağırlık kıldık. Onlar hangi apaçık belgeyi görseler yine inanmazlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, Kur'an ayetlerini değil mi? İslam dünyaya hakim olacak ayetlerini, bunlara hiçbirine inanmıyorlar. Öyle ki o inkar edenler sana geldiklerinde seninle tartışmaya girerek bu öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir derler. Aynısı değil mi Darwinist kafayla, komünist düşünceyle de alakalı. Apaçık belgeyi getiriyoruz. Hocamızın vesilesiyle fosilleri ortaya koyuyoruz. Kavrayıp anlayamıyor. O inat ediyor. Evet. Her şey tesadüf diyor.
Ama bakıyorsunuz değil mi? Normalde mesela göz bende de var. İnanmayan adamda da var. Aynı özellikler. Retinası, korneası, görmesi. Kalp benim de etten, kastan, kandan yumuşaksı bir yapı. Onunki de aynı şekilde. Aynı konulardan bahsediyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Diyorsun ki mesela işte ahir zamanda izliyorsun. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaya zuhur edecek diyorsun. Oysa baktığın zaman fiziksel olarak aynı özellikler. Hani bütün her şey aynı. Ama kalbi kapalı olduğu için ve kalben iman etmediği için, derin düşünmediği için, gerçekten Allah'a takva etmediği için, takvayı düşünmediği için ondan dolayı da bu olayı göremiyorlar. Bu olayı bu zamanda olduğumuzda biz çok net biliyoruz. Çünkü nereden anlıyoruz bunu? Kur'an'dan anlıyoruz. Peygamberimizin hadislerinden anlıyoruz. Büyük İslam alimlerinin sözlerinden anlıyoruz. Hocamız da sürekli mesela bahsediyor, anlatıyor. Burada bu zamanda olduğumuz, ahir zamanda olduğumuz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceğini, hani kabul etsek de etmesek de Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelecek. Bu dünyanın kaderi. Bunu dünya bunu yaşayacak. Allah kaderini bu şekilde kılmış dünyanın. Ve dünya da bunun kaderini yaşayacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de yani peygamberlerimiz mesela peygamber olduğunu biliyorlar. Vahiy geldiği için. Ve insanlara bu şekilde aktarıyorlar ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam ben Mehdi'yim demeyecek kesinlikle. Evet, çünkü çok büyük günahtır hani bir insanın ben Mehdi'yim demesi. Ama mesela hani özellikler taşıyacak, mesela hep söylüyoruz hocam, hüsnü zan edeceğiz. Hani evet, özellikler olarak işte hani tarif olarak, anlatılanlar olarak, yaşadıklarımız olarak evet Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Öyle düşünüyoruz diyeceğiz ama kesinlikle Hazreti Mehdi Aleyhisselam ben Hazreti Mehdi'yim demeyecek. Ve bu şekilde de söylemeyecek ama alametleri mesela onda mevcut göreceğiz. Dünyada yaşanan olaylarda göreceğiz. Fakat işte Hazreti Mehdi'yim demeyeceği için, Allah öyle söylemiş, çok büyük günah olduğu için Hazreti Mehdi'yim zaten kesinlikle demeyecek. Onunla ilgili biraz bahsedelim. Hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla ilgili. Hazreti Mehdi Aleyhisselam asla mehdilik iddia etmeyecek. Kendisi istemediği halde ona biat edilecektir. Peygamberimiz bu konudaki hadislerini okuyalım inşallah. Sen Hazreti Mehdi'sin dediklerinde o kabul etmeyecek. Kendisine senin ismin budur, babanın ismi şudur, alametler sende mevcuttur diyecekler. Ancak o yine kabul etmeyecek. Mehdi'ye deccaliyeti ve dinsizlerin zulmüne karşı bizi korumazsan bütün günahımız ve dökülen kanlarımız boynunda olsun diyecekler. Bu konuşmadan sonra manevi sorumluluk almamak için Mehdi manevi liderliği kabul edecektir. Mehdi ancak baskıyla başa geçmeye razı olacaktır. İnsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve kendisi istemediği halde ona biat ederler. Peygamber Efendimiz hadislerinde sıkça bahsetmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yani ben Mehdi'yim diye hani biz böyle sürekli anlatıyoruz ama hani insanlar şunu zannetmesinler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam şu an dünyada hani çalışmalarını yapıyor, faaliyetlerini ama hiçbir şekilde çıkıp da ben Mehdi'yim demeyecek. Çünkü bu şekilde söylenmez kesinlikle. Hani zaten birisi de diyorsa ben Mehdi'yim diye. Hani ona hiç inanmamak gerekiyor. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam ben Mehdi'yim demeyecek katiyen. Kesinlikle. Hani Hazreti İsa mesela namaz kılarken Mehdi'yi önüne davet edecek. Önünde hani arkasında namaz kılacak Hazreti İsa ama yine de sen Mehdi'sin demeyecek. Ya da Mehdi Aleyhisselam ben Mehdi'yim demeyecek. Sadece o şekilde hani insanlar öyle zannedecekler. Onun maşallah özelliklerini taşıdığı için o şekilde olabileceğini düşünecekler. Ama kesinlikle kesin bir yargı yok. Bu çok büyük günahtır zaten Allah evet, katında.
Maşallah. Peygamberimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı benim ahlakımdandır şeklinde hadislerinde belirtiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzer. Bununla ilgili slaytımızı gösterelim inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzer. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladımdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakı Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyanın en üstün ahlaklı insanı olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam tüm insanların en sakin, en sakınan, en dindar, en cömert, en cesur ve en sadakatlisidir. İmam Mehdi Aleyhisselam tüm günahlardan, kusurlardan, murdaplıklardan ve hatalardan arı ve paklanmıştır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın dünyadaki her şeyden çok sevecek. Allah'ı dünyadaki her şeyden çok sevecek ve Allah'tan derin bir saygıyla korkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Buradaki Allah korkusu, burada az önceki üstte de söylediğimiz gibi Allah'ın saygısını, sevgisini kaybetmekten korkmak anlamında söylüyor inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam adildir, kutlu ve tertemiz. Hakkın bir zerresinden dahi geçmez. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Allah onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle İslam dinini aziz edecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam her an Allah korkusunu kalbinde taşımaktadır. Ve Allah'ın katında sahip olduğu yakınlık makamından dolayı da gururlanmaz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın karşısında, Allah'ın azameti karşısında huşu edendir. Çok huşu eden, kanatlarını açıp başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinde yere doğru inen bir kartal gibi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın celali karşısında böyle huzu, tevazu hali, alçak gönüllü olma, Allah'ın azameti, celal ve cemalini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hali ve huşu edendir. Allah ve yüceliği onun vücudunda tecelli etmiştir ve Allah'ın varlığında yok olmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok merhametli olacaktır. Tavus, Hazreti Mehdi Aleyhisselam acizlere karşı çok merhametlidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o kadar merhametli olacaktır ki zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. Burada Hazreti Mehdi döneminde kimsenin burnu kanamayacağı, hatta uyuyan kişinin uykusundan uyandırılmayacağı şekilde Peygamberimiz hadislerinde bildiriyor. Maşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önemli bir özelliği de aşağıdaki hadiste bildirildiği gibi ihtiyaç içinde olan fakirlere karşı son derece merhametli olması. Onların rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri için her türlü sosyal girişimi teşvik ederek onlara imkan sağlaması olacaktır. Yani Hazreti Mehdi döneminde fakirliğin, yoksulluğun olmadığı, herkesin eşit şartlarda, eşit şekilde yaşadığı güzel bir çağın olacağından bahsediyor Peygamber Efendimiz hadislerinden bu şekilde belirtiyor. İmam Mehdi Aleyhisselam büyük miktarda servet dağıtacaktır. Fakire ve ihtiyaç sahibine karşı çok yumuşaktır. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam sıcakkanlı ve güzel bir gençtir. Müslümanları koruma hissinin güçlü olması. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir. İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir. Zalime karşı hakkı müdafaa etmesidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta zalim bir insanın azı dişinde olan haksız bir lokmayı bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir. Evet, maşallah.
Maşallah.
Peygamber Efendimiz hadislerinde yani çok detaylı olarak ahlakından, üslubundan bahsediyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Ve geldiği zamanki güzelliklerden, savaşların biteceğinden, insanların yoksulluk içinde olmayacağından, yani kimseye zarar gelmeden, silahın, yani şiddetin, deccalin ortada olmadığı bir dönemde olacağımızı bizlere bildiriyor. Ve ne güzel ki biz bu dönemdeyiz hep beraber inşallah.
Maşallah.
Allah bize nasip etmiş ki Hazreti Mehdi dönemindeyiz. Maşallah. Daha önce de doğabilirdik. 1400 sene öncelerden de doğabilirdik. Bu zamanları göremeyebilirdik. Ama Allah hepimize bunu nasip etmiş.
Maşallah.
Maşallah.
Zaten Peygamber Efendimizin dediği gibi bizim de yapmamız gereken müjdelemek. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini örtbas etmeye çalışmak değil. Zaten yapmaya çalışsak da beceremeyiz de. Hani yapanlar için söylüyorum. Çalışsalar da beceremezler. Ama Peygamberimizin sözü gibi nasıl diyorsan ben Allah'a inanıyorum, ben peygamberlere inanıyorum, ben Kur'an'a inanıyorum, ben Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanıyorum diyorsan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da aynı şekilde inanmak zorundasın. Çünkü o da Allah'ın dünya için emrettiği kullarından bir tanesi. Dünya hayatındaki düzeni sağlayacak olan ve dünya hayatına güzelliği getirecek insanlardan bir tanesi. İnşallah, hani bunu insanların şu an aklına şey olarak geliyor işte, ya acaba olur mu? İşte yoksa şimdi mi olacak? İşte bu da zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden bir tanesi. İnsanlar bu sırada bunu düşündükleri zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacaktır diye peygamberimizin hadisi de var. O yüzden hani böyle bir dönemde olduğumuzu bilerek yaşamamız gerekiyor. Hani bunun bilincinde farkında olmamız gerekiyor. Ve bunu sürekli müjdelememiz gerekiyor Peygamber Efendimizin de bizlere söylediği gibi. Ya böyle kutlu ve mutlu bir zamandayız. Bunu bizim de sürekli insanlara aktarmamız, anlatmamız gerekiyor inşallah. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Deliller adlı programımız canlı olarak A9 TV ve Harun Yahya TV'den yayınlanacaktır. Bizleri de yarın yine aynı saatte izleyebilirsiniz. Herkese iyi pazarlar diliyoruz.